Ayrım 18, sayfa 207. Antaram'ın fanatik çağrısı bir öncekinden çok daha boyutlu karışıklığa yol açmıştı. Aklını yitirmiş kalabalık sanki şu anda bıçaklarını çekip onlardan önce başlayacaklardı katliama. Şatak yan başta olmak üzere öğretmenler dövüşenleri ayırmak, gerektiğinde polis hizmeti görmek için kalabalığın içine girmek istediler. Ter Haykoz'un küçük bir el hareketiyle engelledi öğretmenleri. Öğretmenlerden, muhtarlardan daha iyi tanıyordu halkını. Kalabalığın feveranı kavga değil, boş bir heyecandı. Sürgün emrine henüz sindirememiş olan binlerce insanın bilincini, konuşmacıların yükselen sözcüklerini yavaşça emmek zorundaydı şimdi. Bakışlarıyla müdahale etmeyin diyen papaz Antaram tarafından kışkırtılan kadın seslerinin giderek üstünlük kazandığı karışıklığı sabırla izlemekteydi. Bu arada başka konuşmacıların, örneğin Oskanya'nın söz almasını da engellemişti. Papazın haklı olduğu görülüyordu. Daha fazla beslenmeyen gürültü düşünüldüğünden daha kısa sürede azalmış, birkaç dakika sonra da kendi içinde boğulup gitmişti. Artık sadece mırıltı ve hıçkırıklar duyuluyordu. Kalabalığı kısa, öz ve hızlı biçimde aydınlatmak, olayların gelişimini açıklamak için Ter Haykazu'nun konuşacağı an gelmişti. Sağ eliyle yatıştırıcı bir hareket yaptı. Her şey çok açık dedi sesini yükseltmeden ama kalabalığın aklına iyice girmesi için bütün hecelerin üzerine basarak iki öneri yapıldı. İzleyebileceğimiz iki yolu içeriyor bu öneriler. Bizim için bu iki yoldan başka yol yok. Birinci yol Papaz Nohutya'nın yolu, zaptiyelerin nezaretinde doğuya. İkinci öneri yani Bagratya'nın önerisi kendi silahlarımızla Musa Dağı'na götürür bizi. Herkes aklı ve isteğine göre bu iki yoldan kendisi için doğru olanını seçmekte serbest. Her şey söylendiği için konuşacak bir şey kalmadı. Karar vermenizi kolaylaştırmak istiyorum. Papaz Nohutyan ipin öte yanına, boş alana geçme zahmetinde bulunsun lütfen. Papazın görüşünü benimseyip sürgüne gitmek isteyenler o tarafa geçecek. Gabriel Bagratyan'dan yana olanlar ise yerinde kalsın. Acele etmeyin, zamanımız var. Kalabalığa aniden sessizlik egemen olmuştu. Sadece bayan Nohutya'nın yüksek sesle neredeyse uluyarak ağlaması duyuluyordu. Yaşlı papaz başını yuvarlak başlığı altına eğmişti. Ağır bir düşünce yükü bedeninin üst kısmını aşağıya, yere doğru çekiyor gibiydi. Bu düşünme pozisyonunda uzun süre kaldı. Sonra bacakları hareketlendi. Küçük, çekingen adımlarla Ter Haykazu'nun gösterdiği yere yürüdü. Alanı sınırlayan ipi beceriksizce kaldırıp alana girdi. İple ayrılmış boş alan neredeyse villaya kadar uzanmaktaydı. Arada sadece manolyaların boy verdiği bir çimenlik vardı. Büyük avlu tamamen boşalmıştı. Sadece hizmetçiler değil, ahırda çalışanlar da katılmışlardı toplantıya. Nohutya'nın kısa bacakları yürümeye karar verdiği yolda ilerlemekteydi. Manolyaların yanına ulaşıncaya kadar epeyce zaman geçmişti. Papaz burada kalabalığı arkasını dönerek mevzi aldı. Onu ağlamaktan sarsılan karısı izliyordu. Yine soluk sesinin bile duyulmadığı daha uzun, daha derin bir sessizlik. Nihayet kalabalığın ortasından birkaç kişi çözülüp aynı çekingen, algın adımlarla Papaz Nohutya'nı izledi. Önce çok azlardı. Bitiyas'taki protestan cemaatinin en yaşlıları karılarıyla birlikte geçmişlerdi papazın arkasına. Fakat giderek sürgüne gitme kararı verenler çoğaldı. Öyle ki nihayetinde papaz genç yaşlı bütün cemaatini arkasına almıştı. Üstelik başka köylerden katılanlar da oluyordu. Bunlar direnmek için yeterli güce sahip olmayan ya da ömürlerinin sonlarında Tanrı'ya karşı gelmek istemeyen yaşlı ya da yorgun insanlardı. Büyük acılarla karşılaşacakları yola ellerini dua edermiş gibi göğüslerinin üzerinde kavuşturarak ilk adımlarını atıyorlardı. Bütün bunlar öylesine ölçülü, öylesine içten gerçekleşiyordu ki sonuçları ağır bir karar değil de dinsel bir tören izlenimi bırakıyordu. İnsana ölümü beklemeden kendi mezarına yürüyerek girmesi ihsan edilmişti sanki. Bir kişi, bir kişi daha, birkaç kişi ve sonra birçok, sonra yine birkaç kişi. Sonuçta Nohutya'nın arkasındaki kalabalık, hastalık ya da başka nedenlerden dolayı gelememiş olan protestan cemaatine mensup kişilerin dışında yaklaşık 400'ü bulmuştu. Böylece papaz vadinin ikinci büyük köyü olan Bitiyas halkının önemli bölümünü almış oluyordu. kalabalık kapalı gözlerle itaat kararı veren kendi içinden çıkmış insanların ağır yürüyüşünü tek söz etmeksizin sessizce izlemişti. Nohutya'nın grubuna en son katılan, bastonuna dayanarak yürürken sarhoş gibi sallanan, kendi kendine konuşan buruşuk suratlı biriydi. Herkesin tanıdığı ve alay ettiği Kebusiyeli bu adam, büyük ihtimalle meselenin ne olduğunu bile anlamamış olmasına rağmen, kalabalık arasında çirkin ve kibirli bir öfkeye neden oldu. Başlangıçtaki alışılmış taşkınlığa delinin görüntüsü yol açmıştı. Fakat sonra topluluğa gurur egemen oldu. Burada yürekliler, orada ise korkaklar var. Burada güçlüler, işe yarayanlar, orada sakatlar. Önce gençten biri adamla alay etmiş, arkasından da kalabalık arasından dalgalar halinde gülme sesi yükselmişti. Hepsi bu. Fakat Terhay Kazun ani bir hamleyle kenetlenmiş kalabalığın içine daldı. Sanki alay edenin yanına kadar gitmek, onu kalabalıktan çekip çıkararak dersini vermek ister gibi iki eliyle kalabalığı yarıyordu. Yüzü öfkeden simsiyah kesilmiş, kapüşonu kısa kır saçlarından geriye düşmüştü. Gözlerinde öldürme isteği alevlenmişti. ''Hangi köpek cesaret etti buna? Hangi şeytanlar gülüyorlar?'' Alay edenin yerine hiç olmazsa kendisini cezalandırmak ve öfkesini dindirmek için defalarca yumruklamıştı göğsünü. Fakat bir süre sonra yeniden eski sükûnetine kavuştu. Harutyun, Nohutyan ve grubunun bulunduğu yere doğru yürüyüp belli bir uzaklıkta durarak yerlere kadar eğildi ve yankılanan papaz sesiyle haykırdı. ''Sizleri hep kutsal insanlar olarak anacağız. Siz de bizim hakkımızda böyle düşünün.'' Bagratya'nın düşünceleri alev alevdi. Önüne geçilmez düşünce sellerine kapılmıştı sanki. İçindeki o büyük savunma mekanizması aralıksız çalışmaktaydı. Karar verildiği için artık olayları bütün benliğiyle izlemiyordu. Kamçılanmış beyni aynı anda hem düşünmekte hem de gözlem yapmaktaydı. Başka zamanlar kendisiyle konuşurken gözlerini yere indiren bu Terhay Kazun meğer ne çok saygı duyulması gereken bir devmiş. Birden aklına gelmişti, savaş için böyle sağlam bir otoriteye sırtımı dayamam ne büyük nimet diye düşündü. İyi yürekli Nohutyan da savaşamayacak birkaç yüz insanın başka yönde karar alması da şansımız oldu. Son ana kadar zaptiyelerin gözünde amaçlarımızı, hareketlerimizi gölgelemiş olurlar. Köyler bomboş olmamalı, İttihatçılar ancak bir harekete geçtikten sonra kuşkulanmalılar. Gabriel'in planında olgular durmaksızın birbirinin içine giriyordu. Atalarının keskin zekası, büyük baba Avedis'in aklı, dünyadan habersiz torunda, uzaktan akraba kurnaz tüccarların, her zaman tebessümle karşıladıkları bu her şeyden habersiz idealiste de ortaya çıkmıştı işte. Tasarlanan her olay sonuçlardan oluşan içinden çıkılmaz bir iplik dokumasına yol açıyordu ve bu ipliklerden hiçbiri de önemsiz değildi. Bagratyan'a şiddetli bir hırs egemen olmuştu. Ali Nazif'in itirafına göre müdür ile mahiyeti 3 gün sonra, yani bugün pazar olduğuna göre çarşamba günü gelecekti. Demek ki daha sonra geliştirilmek üzere her şey temel hatlarıyla tamam olmalıydı. Şimdi bütün hayatı boyunca koruduğu inancının sınava çekileceği an gelmişti. Gabriel'in inancına göre düşünde maddeyi, maddi olan her şeyin yükseltilmiş tezahürleriyle zor ve rastlantıyı da yenebilirdi. Planlanmış fantaziyle kuşatılmış, özgüven duygusunun yarattığı sarhoşlukla sarmalanmış olan Bagratya'nın karısı ve çocuğunu unutması, çevresinde gelişen bu meselenin dışındaki olaylara dikkatini vermemesi anlaşılabilir. Çünkü bütün bunlar zaman kaybı gibi geliyordu ona. Halktan da konuşanlar olmuştu. Fakat büyük karar verildiğine göre boş, işe yaramaz sözcüklerden ona neydi artık? Kalabalık içinde karşı görüşü savunan kimse kalmadığı için hep direniş isteğini alevlendiren konuşmalar yapılmıştı. Terhay Kazun kararın alınmasına yol açan cesaretin kalabalık tarafından benimsenmesini, çekimser ve kaygılı olanların da etkilenmesini sağlamak için insanların konuşmasına bir süre seyirci kaldı. Ne var ki kitlede ilk yorgunluk belirtisi görülmeden önce konuşmaları kesip önderlerin seçimine geçileceğini bildirdi. Yoğun oluk katibi sepet dolaştırarak toplamıştı oyları. Öğretmenler eve çekilerek Avakya'nın yardımıyla hemen sayıma başladılar. En yüksek oyu elbette Terhay Kazun almıştı. Onun hemen arkasından Doktor Altuni, sonra kendi cemaatlerinin oyunu alan muhtarlarla 3 köy papazı geliyordu. Bunları da belli aralıklarla eczacı Krikor ve aralarında Oskanyan ile Şatakyan'ın da bulunduğu bazı öğretmenler izliyordu. Gabriel Bagratyan yaklaşık Aram Tomasyan kadar oy almıştı. Görevli olmayan köylülerden yaşlı Tomasyan'la uzun süre astsubay olarak görev yapmış, Nurhan Çavuş da önderlik konseyine seçilmişti. Ayrıca ilginç bir olay daha olmuş, ilk kez bir kadın Mayrik Antaram çok sayıda oy almıştı. Fakat Antaram seçilmeyi şiddetle reddetti. Sonuçları öğretmen Şatakyan okudu. Bunun üzerine seçilenler konseyi kurmak üzere eve çekildiler. Gabriel, Kristofor ile Missak'a talimat vererek büyük selamlıkta oturum için gerekli olan her şeyi, yiyecek bir şeyler, şarap ve kahve hazırlatmıştı. Kalabalık küçük çocuklarını evde bırakmış anneler de dahil toplantı yerinden ayrılmıyor, büyük bahçede kamp yapmayı sürdürüyordu. İçlerinden birilerini yoğun oluğa yiyecek almaya göndermişlerdi. Ev sahibi de su, şarap, meyve ve tütün dağıtmıştı. Bir süre sonra genel sohbetle birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi sigara ve keyif veren çubuk dumanı akşam göğüne doğru yükselmekteydi. Papaz Nohutyan'ın grubu Bitiyas'a gitmek üzere önderlerinin ardından yola çıkmıştı. Suskun ve hüzünlü bir kaçıştı bu. Grup içinden bazı gençler bahçe kapısından geri dönerek haftalar süren uyuşukluktan sonra ilk kez uyandığı görülen, yaşama sevincine kavuşmuş kalabalığa katılıyordu. Şu anda alışılmış olan da henüz adı konmamış tehlikeli girişim arasındaki kısa süreyi bütün ruhların anlaşılmaz huzuru doldurmuştu. Neden? Çünkü önlerinde artık sadece acı çekmek değil, acının içinde ve onun üstünde olan bir şey vardı, eylem. Musa Dağ'dan inen gece Temmuz alacakaranlığını hemen emmişti. Ufka paralel olan yarım ay doğudaki Amanus'un yalçın zirvelerinden çekilip uzaya doğru aktı. Bagratyan Köşkü'nün kapısı sonuna kadar açıktı. Meraklılar kimse tarafından engellenmeksizin girip çıkıyorlardı. Büyük kabul salonunda halkın önderleri toplanmıştı. 20 kişiden oluşan bu önderler konseyi ilk başlarda çaresiz bir izlenim bırakmaktaydı. İlk kez köşke gelen yabancı köy muhtarları, papazlar ve öğretmenler tek kelime konuşmaksızın oturuyor ya da orada burada dikiliyorlardı. İçlerinden bazıları büyük toplantının beklenmedik seyri sayesinde içine çekildikleri çılgınlığın ancak bilincine varmış gibiydiler. Topluluğun bir bölümünde gözlemlenen cesaretsizliğin frenleyici havası hemen hissediliyordu. İnsanların aklının başına gelmesine, esasa ilişkin şüphelerin oluşmasına izin verilmemeliydi. Halk meşru kararını vermişti, artık herhangi bir sapma olamazdı. Savunma isteğinin ateşini alevlendirmek gerekirdi. Bu donuk adamların şekilsiz toplantısına son vermek, oturumu başlatmak ve ürün alıcı bir çalışmayı gerçekleştirmeye uğraşmak evin sahibi olan Bagratyan'ın göreviydi. Aldığı eğitimin ve batıda edindiği deneylerin üstünlüğü kendini göstermeliydi şimdi. Gabriel yapılması gerekeni yaptı. Haykazun'a dönerek törensel bir sesle konuşmaya başladı. ''Sadece size en fazla oyu vermiş olan dışarıda bekleyen halkın değil, hepimizin isteği budur Ter Haykazun. Mücadelemize önderlik etmenizi istiyoruz sizden. Barış zamanında cemaatlerin dinsel başkanı olarak özveriyle görev yaptınız. Şimdi görevinizin insanların vahşeti nedeniyle genişlemesini Tanrı istiyor. Aldığımız kararlarda, uygulayacağımız önlemlerde sizin belirleyici sözünüze itiraz etmeden uyacağımıza hepimiz yemin ediyoruz.'' Önderlik konseyinin kararları sizin onayınızla yasallık kazanacak ve böylece bütün halkımız için bağlayıcı yasa haline gelecektir. Bagratyan'ın kısa konuşması sadece olması gerekeni ifade etmişti. En üst rütbe Ter Haykazun'dan başkasının olamazdı. Bu bilinen gerçek üzerine Hrant Oskanyan bile gizlice burun kıvırma cesaretini gösteremezdi. Yine de Gabriel Bagratyan'ın sözleri orada bulunanlar, özellikle de onu hala yabancı olarak değerlendirip güvensizlik duyanlar üzerinde olumlu etki yapmıştı. Olumlu etkinin iki nedeni vardı. Bazıları ülkeye yabancı bu Frank'ın Avrupa üstünlüğü sayesinde kendisine başkanlık rolü biçeceğini düşünmekteydiler. Ve sonra, bu daha önemliydi, Bagratyan'ın konuşmasının gerek törensel tarzı gerekse de yasal içeriği bundan sonraki gelişmeler için zemin yaratmış oluyordu. Bu sınırlı sözcüklerde yeni kurulma aşamasında bulunan devletin anayasası içerilmişti farkına varmadan. Ter Haykazun görevi ve ağır sorumluluğu kabul ettiğinin işareti olarak tek sözcük etmeden haç çıkardı. Bu andan itibaren biri önderlik konseyi, öteki ise halk başkanı olmak üzere iki legal güç vardı. Konsey kararları konseye başkanlık eden halk başkanının onayı ile yasallaşacaktı. Toplantıya katılanlar Terhay Kazu'nun yanına gidip geleneğe göre elini öperek saygı gösteriyor, aynı zamanda ant içiyordu. Ancak bu tören bittikten sonra yan yana getirilmiş masaların etrafında büyük bir daire oluşturdular. Bagratyan'ın önünde savaş haritalarıyla bir sürü not duruyordu. Avakyan gelebilecek soruları hemen yanıtlayabilmek için hemen onun arkasında yer almıştı. Gabriel bakışlarıyla söz aldıktan sonra ayağa kalktı. Güneş 2 saat önce battı arkadaşlar. 6 saat sonra yeniden doğacak. Bütün iç işlerimizi halledebilmek için sadece 6 saatimiz var. Yarın sabah halkın önüne çıktığımızda tereddütlü noktalar kalmamalıdır. İrademiz açık ve anlaşılır olmalı. Şu an en acil işimiz yarın sabahın ilk saatleriyle birlikte genç ve güçlü olan herkesin damlacığa çıkıp siper kazma işine başlaması. O nedenle zamanı boşa harcamamanızı rica ediyorum. Savunmamızla ilgili her sorunu uzun süreden bu yana gözden geçiriyorum. O nedenle önerilerimi hemen sunabilmem için avantaj. Bu toplantıda cemaat toplantılarındaki yöntemle oy kullanmanızın iyi olacağına inanıyorum. Şimdi Terhay Kazun'dan planlarımı anlatmak için izin istiyorum. Terhay Kazun'un yüzünde her zamanki gibi gözleri yarı kapalı olduğu için yorgun ve acılı bir ifade vardı. Gabriel Bagratyan'ı dinleyelim. Gabriel, Avakyan'ın yaptığı haritalardan en güzelini önüne çekip eliyle düzledi. Çözmek zorunda olacağımız binlerce sorunla karşılaşacağız. Ama eğer ne olduklarını iyice anlarsak göreceğiz ki bütün bu ayrıntılar 2 ana göreve tabidir. Birinci ve en kutsal görevimizin savaşın kendisi olduğu açık. Hayatımızın iç işleyişiyle ilgili 2. görev de her şeyden önce savaşa hizmet etmektedir. Şimdi bu konuya ilişkin konuşmak istiyorum. Papaz Aram eliyle işaret ederek kendisine söz verilmesini istedi. Subay olan Gabriel Bagratyan'ın askeri meselelerden hepimizden çok anladığını biliyoruz. Savaşta önderlik görevi ona verilmeli. Bu öneriyi kabul etmek için bütün eller havaya kalktı. Fakat Papaz Aram'ın söyleyecekleri bitmemişti daha. Gabriel Bagratyan uzun süredir var gücüyle savunma planlarını hazırlamak için uğraşıyor. Direnişi en iyi örgütleyecek insan odur. Ancak savaşabilmek için önce yaşamak gerekiyor. O nedenle dar savaş planı üzerine görüşmeyi 5000 kişinin bütün dünyadan yalıtılmış olarak damlacıkta nasıl ve ne kadar süre yaşayabileceği konusunda netleştikten sonraya bırakmayı öneriyorum. Büyük bir şevkle konuya girmiş olan Bagratyan düş kırıklığı içinde bırakmıştı harita yerinden. Gerçi açıklamalarım bu konuyu da kapsayacaktı. Çünkü bu haritada yaşamak için gerekli olan her şey işaretlenmiştir. Ama Papaz Tomasya'nın isteğine uyarak savaşın örgütlenmesiyle ilgili açıklamalarımı ertelemeye hazırım. Doktor Bedros Altuni parlamenter koltuğuna daha fazla oturamamıştı. Odanın içinde omurdanarak bir aşağı bir yukarı yürüyor, böylece bu korkunç felaket anında el kaldırarak söz istemeli, söz vermeli toplantıları yararsız bir erkek oyunu olarak değerlendirdiğini ifade ediyordu. Küskün huzursuzluğu eczacı Krikor'un ulvi kayıtsızlığından farklıydı. Krikor donup kalmış oturuşuyla sanki soruyor gibiydi. Hayatımdaki bu talihsiz barbar kesintiden kurtulup benliğimle tamamen örtüşen var olmanın yüksek konularına ne zaman dönebileceğim? Öfkeli öfkeli dolaşırken konuyla ilgisi olmayan bir cümle döküldü doktorun ağzından. 5000 insan 5000 insandır. Güneş yanığı ve sağanak ise güneş yanığı ve sağanaktır. Kent çukuru, barınak biçimi, sağlık ve çocuk bakımı gibi sorunlar nedeniyle geceler boyu gözlerini yummamış olan Gabriel Bagratyan, doktorun sözlerini dikkate almıştı. Daha iyi korunmalarını sağlamak için 2-7 yaş arasındaki çocukların toplu bir yerde barındırılması daha iyi olur. O zamana kadar suskun oturan Terhay Kazun, Gabriel'in önerisini kesinlikle reddetmek üzere hareketlendi. Böyle bir anda Bagratyan'ın önerisi çok tehlikeli bir düzensizliğin başlangıcı olabilir. Tanrı'nın ve zamanın bir araya getirdiklerini parçalamamalıyız. Tam tersine tek tek cemaatlerin, tek tek ailelerin mümkün olduğunca kendilerine ait mekanlarda barınmaları zorunludur. Her sülale kendi kamp yerine sahip olmalı, her köy kendi yerinde kurmalıdır kampını. Her zamanki gibi köylerinden muhtarlar sorumlu olacaktır. Alıştığımız ilişkileri fazla değiştirmemeliyiz. Herkes kararlılıkla onayladı papazın söylediklerini. Bu aynı zamanda Bagratyan için küçük bir başarısızlık demekti. Terhay Kazun alıştıkları yaşama mümkün olan en yakın biçimi sunmuştu. Bu görüşün mutsuz insanları derinden hoşnut kılacağı açıktı. Çünkü köylüler için karşı karşıya kalacakları en büyük zulüm değişiklik sözcüğünde içeriklidir. Ne var ki Gabriel yenilgiyi kolay kabul edemezdi. kent çukurunun işaretli olduğu haritayı dolaştırdı. Herkes köy sürülerinin otladığı büyük çayırlığı bilirdi. Bu geniş taşsız çayırlık alanın kamp kurmak için tek uygun yer olduğu herkesin malumuydu. Buraya sadece 1000 aile değil 2000 aile de yerleşebilirdi. Gabriel Ter Haykazu'nun çıkışını beceriyle karşıladı. Aile ile köyler için kamp yerleri tamamen papazların denetiminde saptanabilirdi. Kendisi de Ter Haykazu'nun düşüncesine katılıyordu. Fakat 1000 aile içinde her ailenin kendi başına ekonomi yürütemeyeceği, ortak büyük bir ekonomi uygulamanın zorunluluğu ortadaydı. Gerek gıda ve yakacak maddelerinde gerekse insan gücünde sağlanacak tasarruf göz önüne alınmalıydı. Hayvan kesiminin katı kurallar içinde yapılmasını, ekmek ve unun dağıtılmasını, keçilerden elde edilen sütün çocuk ve yaşlılara verilmesini sağlayamazlarsa damlacıkta uzun süre dayanmaları imkansızlaşırdı. Aile yaşamının bütün özelliğine rağmen özel mülkiyet gibi sakıncalı bir soruna değinmeden geçemezlerdi. Nasıl ki kendisi ulaşabildiği ve hemen kullanabileceği bütün servetini, bütün hayvanları, ev vekillerindeki kullanılabilir her şeyi topluluğun hizmetine verecekse, başkaları da kendilerine ait olanları topluluğun hizmetine vermek zorunda kalacaktı. Koşullar ısrarla topluluk mülkiyetini dayatmaktaydı. Her ailenin kendi koyununu kesmesi doğru olmazdı. Sütü tesadüfen birkaç keçiye sahip iyi beslenmiş, güçlü insanlar değil, süte ihtiyacı olanlar içmeliydi. Belki de bazılarının hala bir türlü kurtulamadıkları, damlacıkta parayla ayrıcalık kazanabilecekleri düşüncesi çocukça bir düşten başka bir şey değildi. Cemaatlerin kamp yerine ulaştıkları andan itibaren paranın en ufak bir değeri kalmayacaktı. Trampa ticareti de katı biçimde engellenmeliydi. Çünkü bütün mallar bugünden itibaren halkın malı olmuştu ve savaş sayesinde hayatlarının kurtulmasına hizmet ediyordu. Sürgünün bütün servetlerinin tamamen yok olması anlamına geldiği unutulmazsa Musa Dağ'ın taleplerinin gerçekten sözü bile edilemezdi. Fakat Gabriel Bagratya'nın bu haklı düşüncesinde yanıldığı hemen anlaşılmıştı. Daha birkaç saat önce sürgünü ve ölümü itiraz etmeksizin kabullenen köylü kafasına mallarının artık kendilerine ait olmadığını sokulması mümkün değildi. Muhtarlar kaşlarını çatmışlardı. Ne var ki onları hırçınlaştıran sadece bir şeyler kaybedecek olmaları değil, aynı zamanda Gabriel'in konuşmasındaki acımasız düzenlilik Avrupalılıktı. Yoğun oluklu Thomas Kebusyan gözlerini iyice şaşılaştırarak Ter Haykazu'na bakıp uzunca konuşmak üzere söz aldı. Papazımız benim gücüm yettiğince hayır yaptığımı, yoksullar kilise ve okul için payıma düşeni her zaman verdiğimi bilir. Ve bu çevrede en büyük pay hep bana düşmüştür. Kuzeyde ve doğudaki halkımız için para toplanacağı zaman adım hep listelerin en başına yazılmış ve ben kötü geçen yıllarda bile büyük miktarlarda bağış yapmak zorunda kalmışımdır. Bunu övünmek için söylemiyorum. Hayır, övünmek istemiyorum. Konuşmasının burasında bağlantıyı yitiren Kebusyan birkaç kez daha alçak gönüllülüğünü belirten sözleri tekrarladı. Çayırda otlayan en kalabalık, en iyi koyun sürüsüne sahip olduğumu da inkar etmiyorum. Peki nasıl elde ettim böylesine iyi sürüyü? Çünkü hayvan yetiştirmeyi biliyorum. Çünkü dünyada olup bitenleri izliyorum. Ama şimdi aniden koyunsuz kalacağım ya da meşe ve ceviz ağacından başka bir şey bilmeyen herhangi bir oymacının veya herhangi bir dilencinin ne kadar koyunu olacaksa benim de o kadar olacak. Ya da herhangi bir öğretmeninki kadar diye kesti konuşmayı kısa boylu Oskanyan hırçınlıkla. Suskun öğretmen bu felaket gününde de kusursuz Monsieur Gonzague'yi gölgede bırakmayı umduğu gri lord giysisini giymişti. Kibiri öylesine büyüktü ki Talat Bey'in sürgün emriyle bile başa çıkabilirdi. Kebusya'nın sözünün kesilmesi özel mülkiyet yanlısı konuşma yapan meslektaşlarını savunan öteki muhtarları kızdırmıştı. Bunun üzerine zaman yitirici tartışmalara girişildi. Konuşmalar ürün verici değildi. Çünkü en kalın köylü kafası bile Bagratya'nın önerdiğinden başka bir yol bulamazdı. İsteksizliğin öfkesini boşaltmasına hizmet etmekteydi sadece bu tartışma. Ter Haykazun bir süre bekledi. Bu insanlara doğal olan şeyler biraz dikkatle öğretilmeliydi. Sonra boş konuşmaları kesti. Dağa çıkıp orada yaşamak zorunda kalacağız. Şimdilik üzerinde tartışmanın gereksiz olduğu bir sürü şey orada kendiliğinden düzene girecek. Şu anki siz muhtarlar en önemli noktayı düşünseniz daha iyi edersiniz. Daha yeterli miktarda malzeme çıkarabilecek miyiz? Bunlar kaç hafta idare edebilir bizi? Malzeme ikmali mümkün olacak mı? Papaz Thomasyan yeni ve çok makul bir öneri atmıştı ortaya. Ter Haykazu'nun ifade ettiği bu üç nokta işin en önemli yanıydı. Bütün mesele bu sorulara verilecek yanıtlara bağlıydı. Ne var ki yanıtlar bu toplantı sonucunda belirlenemezdi. Bir araya gelip mevcut stokları yaklaşık olarak saptamak, beslenme planı hazırlamak muhtarların işiydi. Sadece beslenme sorununda değil, öteki sorunlarda da aynı şey yapılmalıydı. Büyük Önderlik Konseyi hantal bir yapıydı. Şimdi asıl mesele konuşmak, tartışmak değil, iş yapmaktı. O nedenle o, Aram Thomasyan çeşitli alanları birbirinden ayırıp hepsi için ayrı ayrı komiteler kurulmasını önermekteydi. Söz konusu komitelerin her biri Terhay Kazun'un seçtiği bir kişi tarafından yönetilmeliydi. Ayrı ayrı komitelerin önderleri kendi aralarında daha dar bir konsey oluşturacak, böylece yürütmeyi bu hareketli yapı gerçekleştirecekti. Söz konusu olan 5 alan vardı. Birincisi savunma, ikincisi sadece Terhay Kazun'un söz sahibi olduğu hukuktu. Daha sonra iç işleriyle sağlık geliyordu. Son olarak bütün karşısında tek tek köylerin temsil edileceği alanı saymak gerekirdi. Gabriel genç papazın önerisini coşkuyla onaylamıştı. Doktor da toplantıya katıldığından bu yana ilk kez beğendiğini belli eder bir işaret verdi. Karşı çıkan olmamıştı. Thomasyan gibi kalabalık bir yapıda kaçınılmaz olan gevezeliklerden hiç hoşlanmayan Terhay Kazun öneriyi onaylayarak hemen yasalaştırmıştı. Savaş önderi Gabriel Bagratyan'a yardımcı olarak kendi seçtiği Nurhan Çavuş, öğretmen Şatakyan ve 2 delikanlı daha verildi. Aram Thomasyan da savunma komitesindeydi. Aynı şekilde Bagratyan da papaz Aram'ın başkanlığını yaptığı iç işleriyle ilgili komitenin üyesiydi. Gıda temini ve dağıtımına ilişkin bütün sorumluluğu taşıyan bu komitede Thomas Kebusyan ile öteki muhtarlar yer alıyordu. İnşaatçı olarak baba Thomasyan barınak yapılması görevini almıştı üzerine. Doktor Altuni ile kayıtsız eczacı Krikor'un da sağlık komitesini oluşturdukları tahmin edilebilir. Böylece genel olarak iyi iş bölümü yapıldığı söylenebilirdi. Komiteler önümüzdeki saatlerde sorumlu oldukları alanlara ilişkin belli çabalara gireceklerdi. Sabaha doğru Büyük Konsey'in kısa bir toplantı yaparak elde edilen sonuçları onaylaması yetecekti. Muhtarlar köylülerle yüz yüze konuşarak malzeme stoklarının miktarını kesinleştirmek için dışarıya çıktılar. Gabriel sabahın ilk saatlerinde kuzey geçidinde büyük avcı siperini kazmaya başlayacak genç ve güçlü erkeklerden oluşturacak ilk ekibi muhtarların yardımıyla tespit etmek üzere gitmeden önce Terhay Kazun, Aram Thomasyan ve ötekilere savunma planını kartların yardımıyla coşkuyla açıklamaya girişmiş, meraklanmaya başlayan Krikor bile masaya yaklaşmıştı. Sadece biri kollarını kavuşturmuş ısrarla uzakta durmaktaydı. Bu kendini bir kez daha aşağılanmış hisseden esmer öğretmen Hrant Oskanyan'dan başkası değildi elbette. Görev dağılımı yapılırken kendisine ne önderlik rolü hatta ne de biraz önemli yardımcı rol verilmişti. Meslektaşı Şatakyan savunma komitesine seçilmişken kendisinin suskunluğundan nefret eden Terhay Kazun çocuklar arasında disiplini sağlamak amacıyla ders vermekle görevlendirmişti onu. Köylülerin öz şairleri Hrant Oskanyan'ı yüzlerce oyla ödüllendirmelerini kıskanan papaz öç alıyordu böylece. Bir ara demirden bir erişilmezlikle toplantıyı terk edip eve gitmeyi bile düşünmüştü. Fakat sonra gururla onu seçen kitlenin güvenle yukarıya kendisine baktığı, bunun da ötesinde orada bulunmasının papazı daha da öfkelendireceği gelmişti aklına. Gece yarısını biraz geçe toplantı aniden kesildi. Böyle durumlarda çokça olduğu gibi geleceklerinin bağlı olduğu en önemli şeylerin toprağın altından çıkarmayı unutmuşlardı. 50 mavzer ve 250 piyade tüfeği mezarlıkta toprağın altında yatıyordu hala. Bunların hemen kazılıp çıkarılması ve cephaneyle birlikte gece sona ermeden damlacığa taşınması gerekiyordu. Gabriel Bagratyan Ali Nafiz'in verdiği güvencelere inanıyordu. Ama yine de önümüzdeki 24 saat içinde yeni gelen zaptiyeler tarafından köylerde silah araması yapılmasından kaygı duymaktaydı. 6 kişiden oluşan grup köyün dışında oymacılık yapılan Habibli köyüne giden yolda bulunan mezarlığa gittiler aceleyle. En önde elinde fenerle zangoç yürüyordu. Onu Nurhan Çavuş ve Habibli köyünün papazıyla birlikte Terhay Kazun izlemekteydi. En arkada da 2 ölü gömücüsü vardı. Silahlar silah ustası Nurhan'ın gösterdiği ihtimam nedeniyle içi duvarla örülmüş mezarlara konmuştu. Hava almayan tabutlar içinde samanlarla beslenmiş ve bezlere sarılmış olarak cesur uyanışlarını beklemekteydiler. Nurhan Çavuş daha 4 hafta önce bir gece vakti meşale ışığında silahları kısmen gözden geçirmiş ve son derece iyi durumda olduklarını görmüştü. Neredeyse tek kama bile paslanmamış cephaneler zarar görmemişti. 15 adet ahır sandık bu gece veda edecekti mezarlarına. Zorlanıyorlardı. Sayıları az olduğu için Ter Haykazun da kisvesini çıkarıp bir kenara koyduktan sonra işe koyulmuştu. Sabaha doğru köylerden getirilmiş güçlü birkaç eşekten oluşan gizemli bir kervan, Nurhan Çavuş'un yönetimi altında el ayak çekilmiş, Azir ve Bitiyaz köylerinden geçerek kuzeydeki dağ geçidine doğru hareket etti. Köşkün selamlığına güneş doğmadan bir saat önce dönebilmişti Ter Haykazun. Bahçe boylu boyunca uzanmış insanlarla dolu büyük bir savaş meydanını andırmaktaydı. Yoğun oluklular bile gitmemişlerdi evlerine. Ter Haykazun ölüler arasında dolaşan bir general gibi hareketsizce uyuyanlar arasında yürümekteydi. Tek tek komitelerin üyeleri Bagratya'nın enerjisi sayesinde sürekli koşuşturup gerekli çalışmaları yapmışlardı. Savaşın ve dağdaki yaşantılarının koşulları kaba hatlarıyla saptanmıştı. Savaşacakların listesi yapılmış, eldeki gıda maddelerinin miktar ve türü yaklaşık olarak saptanmıştı. Ayrıca verilen karara göre kamıştan kulübeler yapılacak, bir hastane ile büyük bir hükümet barakası kurulacaktı. Büyük Konsey Ter Haykazun geriye döndükten sonra birkaç kez daha toplanmıştı. Gabriel Başkan'a alınan kararları kısaca açıkladı. Aram Tomasya'nın etkili desteği sayesinde bütün düşüncelerini kabul ettirmeyi başarmıştı. Ter Haykazun kararları sanki yeni yaşamı kararla kurmaya inanıyormuş gibi yarı kapalı gözler ve dalgın yüz ifadesiyle onayladı. İnsanlar da mumlar gibi eriyip tükenmişlerdi. Fakat hala gözlerinde yorgunluktan çok heyecan vardı. İlahi gün başladığında her şey büyük sessizlik içine düşmüştü. Erkekler pencerelerden sabahın ilk yumuşak ışığını gözle görünür biçimde yaprak yaprak açılan sabah tomurcuğunu izliyorlardı. Büyümüş göz bebekleri ışıl ışıldı. Geceden kalma bu odada önemli kararları protokole geçirmeye uğraşan köy katibiyle Avakya'nın kaleminden çıkan sesten başka hiçbir şey duyulmuyordu. Güneşin altın ışıkları odaya tamamen dolunca ev sahibi sessiz düşselliğe son verdi. Bu gece görevimizi tam anlamıyla yaptığımıza, hiçbir şeyi unutmadığımıza inanıyorum. Hayır, unutulan bir şey var. Hem de çok önemli bir şey. Oturduğu yerden konuşan Ter Haykazun'un tok sesi ayağa kalkanların yeniden yerlerine oturmasını sağlamıştı. Papaz gözlerini açarak her hecenin üstüne basa basa konuştu. Sunak! Ve sonra yeni yerleşim yerinin tam ortasına dini ayinler ve dua için tahtadan büyük bir sunak yapılmasını istedi kayıtsız ses tonuyla.